Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 88. Ayırım. Ne var ki çıkan kanun metninde halifelik gene de kalıyordu. Ertesi gün Şeriye Bakanı'nın harf fetvası dinlendi. 18 Kasım 1922'de Abdülmecid Efendi'nin halifeliği için oy verildi. 3 ay sonra 1 Nisan 1923'te meclis sona erdi. Fakat saltanatın kaldırılması hikayemizin sonuna geldiğimizi göstermekten yine de uzaktır. Devlet-din ayrımı teziyle din-devlet bileşimi tezinin savunucuları arasında büyük savaş asıl şimdi başlayacaktır. İkinci tezin savunmasına kadar Mustafa Kemal yanlısı gözükenler arasında da kopmalar başladığını kaydedelim. Saltanatın kaldırılması kaçan padişahın kazandığı kötü ün sayesinde oldukça kolay olmuştu. İçeride önemli bir tepki yaratmadığı gibi Müslüman dünyası da onun için gözyaşı dökmedi. Hindistan'daki hilafet akımının önderlerinden Muhammed Ali bunu Hintli İngilizcesine özgü sözcüklerle şöyle açıklar. Biz Türk kavminin nefes alacakları ve yaşayacağı kadarlık bir toprak parçası için çalışan Türk ulusçuları değildik. Biz Hindistanlıydık ve Türkiye'nin kralıyla savaş halinde olan İngiliz kralının tebaasıydık. Asıl büyük konu Osmanlı Sultanlığı değil, dünya Müslümanlarının halifeliğiydi. Hilafet bizim için bir din ödevi sorunuydu. Meclis içinde ve dışında sarıklılar, mukaddesatçılar, meşrutiyetçiler, Osmanlı halifeliğine düşmanlıkları bulunmamış olan Hindistan ve İngiltere politikacıları, Alap üleması için bu konuda kendi açılarına göre daha sömürülecek çok yanlar vardı. Sorun meclis dışına taştı, hatta uluslararası bir sorun haline getirildi. Mustafa Kemal mecliste o zamanki havayı şöyle anlatır. Bir gün geldi ki meclisin havası gerçekten düşünülmeye değer hale geldi. Aramızda gittikçe güçlenmeye ve şahlanmaya elverişli bir zihniyetin günden güne gelişmekte olduğunu görüyorduk. Kısır bir zihniyetin düşmanlığı karşısında bulunduğu kara bir gücün bazı aydınlar katında bile elverişli bir hoşgörülükle karşılanmakta olduğu gözümüzden kaçmıyordu. Meşrutiyet dönemi parlamentosunda ilkokullarda yalnız Kur'an okutulmasının ileri sürüldüğünü, yukarıda adını vermeksizin söylediğimiz Abdullah Azmi Efendi şimdi Şeriye Bakanıydı. Kürsüdeki bir konuşmasında şunları söylüyordu. Bir adı da Hilafet-i İslamiye olan bu devlette Şeriye Bakanlığı'nın devlet örgütleri içinde önemli ve aktif rolleri vardır. Güveninizi kazanarak bu makamda kaldıkça bu rolleri yaptıracağım. Bu konuşma üyelerin birçoğu tarafından alkışlarla karşılandı. İslam dünyasında Mısır ve Hint uleması ruhani halifelik görüşüyle şair Blount ve Lord Kitchener sayesinde çoktan tanışık oldukları halde şimdi sultanlığı kaldırılmış halifeliği kabul edemiyorlardı. Bu İslamlıkta görülmemiş bir biattı. Hilafet başka yerde eşi olmayan kendine özgü bir ruhani cismani bileşim olan bir riyaset rejimiydi. Mısır'a kaçmış olan eski tanışımız Mustafa Sabri Efendi de fikrini açıkladı. Bu iki makam birdir. Birbirlerinden ayrılamazlar. Gerek öz gerek biçim açısından bu İslam devletinin özelliğinin bir gereğidir. Sonra Türk devletinin saltanatının kaldırılmasının meşruluğu olmadığını, hilafetin elinden siyasi gücünü almakla bu devletin İslam dininden çıkma suçunu işlediğini ilan etti. Mısır ulemasına göre de hilafet hem din hem dünya işlerinde genel başkanlıktı. Baş görevi de İslam dininin işlerine bakmak kadar İslam ümmetinin dünyadaki iradesine de uygulamaktı. Eles her şeyhi ile Mısır üleması yayımladıkları bir bildiride bu görüşü tekrarladıktan sonra papaların aforozlanmasını andıran bir biçimde Türk hükümetinin kafir olduğunu bildirdiler. Bu fikirler Mustafa Kemal'in meclisteki nutkunda açıkladığı görüşe aykırı olmakla birlikte açıklanmamış bıraktığı asıl görüşü bilmeden kapı açıyordu. Çünkü hilafet saltanatın yapışık ikizi ise giden saltanatın arkasından ikiz eşini de götürmesi doğal bir şey olacaktı. Bu dim adamlarının hayaller denizinde yüzüşünün en son kertesine kendi ülkelerinde Hristiyan kralının tebaası olduklarını söyleyen Hintli Muhammed Ali erişti. Hilafetin Türklere yaraşacak kadarlık topraklara sığamayacak büyüklükte bir kapsamı vardı. Her şeyden önce halifeliğin Müslümanların kutsal yerlerinin bulunduğu Arabistan'ın İslamlık elinde kalması açısından önemi vardı. Hint halifecileri İngiltere'ye karşı Arabistan'ın hilafet idaresi altında kalması için savaşıyorlardı. Anılarında şöyle der: "Çok kez açıkladığımız gibi bizim Türklere karşı sempatimiz bir siyasa işi değil, ülkelerinin sınırları sorunu değil, bir din sorunuydu. Çünkü Türkiye'nin sultanı peygamberin halifesi, müminlerin emiridir. Halifenin dünyasal yetkilerinin çökeltilmesini önlemek bizim için bir din borcudur. Dinimizin savunulması için İslamlığın kutsal yerlerinin dokunulmazlığını sağlamak için, İslamlığın Arap Yarımadası üzerindeki egemenliğinin sağlanması için, Peygamberimizin ölürken ettiği vasiyetin emrini yerine getirmek için hilafet şarttır." İstanbul ve Ankara'daki hilafetçiler de böyle düşünüyorlardı. Kampanyalarının halifeliğin dünyasal yetkilerinin bu makamın ayrılmaz parçası olduğu tezi üzerine yoğunlaştırdılar. 1923 Ocak ayında Afyon mebusu İsmail Şükrü Efendi Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi adıyla dağıttığı bir kitapta Mustafa Sabri Efendi'nin Mısır ve Hint ulemasının savundukları tezin bir eşini savunuyordu. İslam ümmetinin gerçek başkanı halifedir. İster sultanlıkla beraber olsun, ister ayrı olsun, İslamlığa özgü devletin başkanı halifedir. Görevi hayatın her alanında şeriatı uygulamaktır. Halifenin dünyasal yetkilerinden yoksunlaştırılmasıyla Müslümanların dinsel eylemleri batıl hükümsüz olur. Halkın deyimiyle erkeklerin karıları boş düşer. Meclis içinde de Şeriye Bakanlığı'na hilafet makamının yasama meclisindeki temsilcisi gibi bakılıyordu. Abdullah Azmi Efendi de bu sahne içinde beyanlarda bulunuyordu. Bu akımın meclis içinde güçlenmesiyle bir bunalım dönemine girildiğini, daha büyük kararlar verilmesine zorunlu kılacak bir döneme gelindiğini gören Mustafa Kemal grubunun gayretiyle 1 Nisan 1923'te meclisin kendisini dağıtarak seçimlere gidilmesine karar verdi. Meclisin ikinci dönemi için seçimlere gidilirken meşrutiyet dönemindeki siyasal partilerle mütareke döneminde çoğalmakla birlikte hiçbiri uzun ömürlü olmayan parti ya da siyasal cemiyetlerin hepsi dağılmış bulunuyordu. Cumhuriyetin arifesinde siyasal eğilimler bu parti ayrılmaları çizgisinde olmaktan çıkmış, meşrutiyet döneminde gördüğümüz ve çağdaşlaşma sorunu karşısında belirlenen görüşlerin çizgisinde yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu eğilimler şimdi teokratik saltanat hilafet rejimiyle demokratik halk cumhuriyeti rejimi karşıtlığı sorunu etrafında kümeleştiği için 1923 Ağustos ve Eylül'ünde Halk Partisi'nin kuruluşu normal siyasal koşullarda görülen partiler türünden bir parti olmaktan ziyade büyük bir devrim sorunu üzerine beliren iki kanaattan birinin, bir cephe olarak örgütlenişi biçiminde oldu. Bu iki kanattan birinin örgütlenmiş bir cephe olarak kuruluşu şimdiye kadar gördüğümüz devrim karşısında olan grupların saldırıdan kurtulmaya dönüştüğünü gösterir. Seçimler bu cephenin kazanmasıyla sonuçlandı. En enteresan tasfiyeye uğrayan mukaddesatçılarla açıkça halifecilik yanlısı olanlar oldu. Böyle olmakla beraber Halk Partisi ile birlikte meclise ana konu üzerinde devrimci bir tutum alamayacak olan kişiler de girdiler. Bu yüzden yeniden kusuplaşma meclis içinden çıkıp Halk Partisi'nin kendi içinde olacaktı. Fakat hilafet sorunu üzerine süren tartışmalar kutuplaşmayı meclis ve parti dışına basın ve aydınlar çerçevesiyle orduyla ilişkisi kesilmemiş generaller çevresine kadar genişletmişti. Yenilenen meclisin teşkilat-ı esasiye kanununda belirsiz kalan rejimin niteliğinin kesinleştirilmesi sorunuyla karşılaşacağı belliydi. Anayasalı bir monarşi alternatifi olarak saltanat rejimi artık söz konusu olamayacağına göre gerçek alternatif rejimin ya bir hilafet devleti ya da halkçı bir devlet şıklarından birine göre belirlenmesi olacaktı. Kurtuluş Savaşı yıllarının koşullarının zorunlu kıldığı Büyük Millet Meclisi Hükümeti adlı bir devlet rejimi bu ikisinden birini seçme sorunu karşısında yeterli açıklıkta bir rejim olmaktan çıkmıştı. Şeriatçılar için meclis halifenin bir meşveret meclisi olabilirdi. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılacak küçük bir değişiklikle bu rejim kusursuz bir teokrasi devletine çevrilebilirdi. Yine Osmanlı hanedanından olacağı ana kanunla pekiştirilen halifenin başkanlığı altında kurulacak bir İslam devleti, Türkiye'de küçük bir devlet olsa bile dünya ölçüsünde ruhani gücü olan bir devlet olabilirdi. Halkın iradesinin şeriata dayanan bir hilafet devleti lehine olduğuna da güvenenler vardı. Fakat karşı cephe içinde aynı kanunla yapılacak küçük bir değiştirmeyle bir cumhuriyet anayasası meydana getirebilirdi. 1923 Eylül'ünde Halk Partisi'nde gerçi bir cumhuriyet anayasası taslağı hazırlamaya göreviyle özel bir komisyon kurulmuş, Amerikan başkanlık sistemi, mesleki temsil rejimi de dahil olmak üzere çeşitli cumhuriyet rejimi biçimleri tartışılmıştı. Fakat Mustafa Kemal bu parti çerçevelerinin bile doğrudan doğruya bir cumhuriyet anayasası getirmesine elverişli bir ortam bulunmadığını görüyordu. O da karşı cephenin başvurabileceği kadar basit bir çözüm buldu. Birinci Millet Meclisi'ne sunduğu projeden alınarak Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi haline gelen formülün gerçekte cumhuriyet devlet biçimini kapsayan bir anlam taşıdığına eskiden beri inanıyordu. Bu maddeye Türkiye Cumhuriyeti hükümet şeklinde yönetilen bir halk devletidir gibi bir söz eklemek yetecek, öteki üç maddede yapılacak bir iki değişiklikle gerekli tutarlılıkta bir cumhuriyet anayasasına çevrilecekti. Yürürlükteki anayasaya göre hükümet üyelerine meclis seçerdi. Başbakan sorumluluğu altında kabine sistemi yoktu. Meclis başkanı aynı zamanda bakanların kurulunun başkanıydı. Meclisteki muhalefet karşısında bakanlar kurulunda kolayca değişiklikler yapılamazdı. Teklif edilen adaylara oy verilmeyince kolaylıkla bir hükümet bulanımı yaratılabilirdi. Ekim sonlarına doğru böyle bir durum meydana geldi. Günlerce süren bulanımdan sonra Mustafa Kemal bunun gerçekte bir bakanlar kurulu bulanımını değil bir anayasa sorunu olduğunu açıkladı ve anayasa bunalımının Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 1-2 maddesinde yapacak değişikliklerle çözümlenebileceğini ileri sürdü. Hilafetçilere eğilimli kişiler böyle bir çevirme stratejisi ve sürpriz hücumlarla baskına uğrayacaklarını beklemiyorlardı. O korkunç cumhuriyet sözcüğüyle karşılaşacakları çemberin içinde ünlü Yunan başkomutanı gibi Mustafa Kemal'e teslim olacakları an gelip çatmıştı. Bunu hatırlatayım ki o dönem her devrimden sonra cumhuriyet kurulan bir dönem değildi. Batı dünyasında bile cumhuriyet rejimlerinin sayısı birkaç parmakla sayılacak kadardı. Mukaddesatçılar, şeriatçılar, meşrutiyetçiler, hatta ulusçular için bu düşünülebilecek bir şey değildi. Bu düpedüz kızıllıktı. Teklifin meclise gelişi tümden bir sürpriz oldu. Önceden sezenler teslim olmamak için çemberin dışında kaldılar. Bize sorulmadı, haberimiz olmadı gibi sözlerle kendilerini bu işin dışında kalmış saydıklarını daha sonra açıkladılar. Teklifin bu şekilde gelişi mecliste büyük bir kaynaşma ve heyecan yarattı. Karar anını belki en iyi biçimde nitelendiren meclisin en yaşlı üyesi Abdurrahman Şeref'in şu sözleri oldu: "Doğmakta olan bir çocuğun adını koymaktan mı korkuyoruz? Kim ne derse bunun adı Cumhuriyet'tir. Osmanlı Devleti'nin bu son resmi tarihçisinin ağzından çıkan bu sözler Osmanlı Devleti'nin artık tarihe karıştığını ilan ediyordu. Şaşkınlıklar ve itiraz eğilimleri nutuk tufanı ve alkışlar içinde boğuldu. Kanun akşama yeni biçimiyle meclisten geçti. 29 Ekim ile 30 Ekim'i ayıran gecenin yarısında bütün Türkiye düzeyinde gürleyen top sesleri bir rejimin sorununu, bir yenisinin doğumunu dünyaya ilan ediyordu. 1700'lerde başlattığımız hikayenin son perdesi burada başlar. Çünkü hilafetçilik direnişi kapanmış olmaktan uzaktır. Bunun da sonuçlarını gözden geçirmek, bu mutlu 50. yıl dönümü değerlendirebilmemiz için öğretici olarak yararlanılmaktadır. 6. Son perde. Yeni anayasaya göre meclisin seçimiyle doldurulacak olan Cumhurbaşkanlık makamına en yakışacak adam, Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal'inden çağdaşlaşma devrimlerinin Atatürk'ünden başka kim olabilirdi? Cumhuriyeti ilan eden Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki devletin dini İslam dinidir maddesi vaktiyle 1876 Anayasası'na sokulan kama gibi bir kanuna da girmişti. Hilafetçiler için bu madde hala anayasal bir basamak olabilirdi. Devlet gibi tüzel bir kişiliğe ancak gerçek kişilerin inancı olabilecek bir din takan bir devletin başkanı olmak Mustafa Kemal için ne denli yakışıksız bir şeyse, onlar için de halife dururken böyle bir kişinin dini İslam olan bir devletin başkanı olması kadar uygunsuz ve tutarsızlık. Halife ne güne duruyordu? O bir bostan korkuluğu mu olacaktı? Bu kez anayasal meşruluğu sağlanmış olan hilafetin dinsel niteliği üzerine bir tartışma ve kampanya dönemi açıldı. Daha önce yeni halifenin seçimi dolayısıyla ortaya çıkan hilafetin niteliği hakkındaki kuram iyice yaygınlaşmaya başlamış. Halifenin seçilmesi sırasında bir meclis üyesi, meclisin böyle bir seçim yapma yetkisi olmadığını ileri sürmüş, bunun nedeni olarak halifelik niteliğinin ancak saltanat gücüne dayanabileceğini haklı olarak ileri sürmüştü. Onun için şimdi tek ayaklı bir halifeliğin olamayacağı fikri işlemeye başladı. İslamlıkta cismani niteliği olmayan hilafet olamazdı. Şimdiki durum tarihte görülmedik bir biattı. Amaç, bir İslam devletinde Cumhurbaşkanlığının ne ilk ne de değişmiş anayasayla bile uzlaşmaz olduğunu göstermişti. Hilafet bulundukça saltanatı kaldıran kanunun hükümsüzleşmesi gerekirdi. şeriatçılar dışında kalan şimdiye kadar Mustafa Kemal yazlısı sayılan fakat saltanata ve hilafete bağlılıklarından kopmamış kişiler de aynı teze katıldılar. Bunların yanı sıra şeriatla ilgisi olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkili olmayan Mısır ve Hint uleması da koroya katıldı. 88. ayrımın sonu, sayfa 510. Devamı 89. ayrımda.